Ayrım 6.
Kendisi de daha önce birkaç kez burnuna darbe almıştı. Ama oğlanın acı çığlığı bunun onun için ilk olduğunu gösteriyordu. Okul Ena'dan o gün öğleden sonra konuşmaya gelmesini istedi. Konuşma sırasında Jud müdür odasının kapısında beklemek zorunda kaldı. Ena yeniden odadan çıktığında suratı asılmıştı. Haydi eve gidiyoruz derken Jud'un yüzüne bile bakmadı. Ena doğruca arabasına gitti. Jud onu bir adım geriden izledi. Jud onun bu suskunluğu bozmasını bekliyordu. Aslında konuşsa da ne diyeceğini de bilemiyordu. Üstelik Ena da konuşmuyordu. Evin önüne geldiklerinde arabayı durdurdu ama kontağı kapatmadı. Şimdi beni azarlamaya başlayacak diye düşünüyordu Jud. Ama Ena bunu yapmadı. Bu çok daha kötüydü. Tek söylediği şu oldu. Beni hayal kırıklığına uğrattın Jud. Jud olanları açıklamak, kendini savunmak istiyordu. Ama o başladı diye atıldı. Anlamazdan gelip yoluna devam etmeliydin. Ama bana vurdu. Böyle bir durumda da öğretmeni çağırmalıydın. Onun burnunu kırmak iş değil. Sorunlar böyle çözülmez. O zamana dek hep öyle çözmüştü. Ama şimdi bunu dile getirmenin zamanı değildi. Tekrar işe gitmem gerekiyor. Tamam. Jud arabanın kapısını açarken Ena ekledi. Umarım bu bir daha olmaz. Jud başını salladı. Ama oldu işte. İki gün sonra öğlen tatilinde tuvaletten çıktığı sırada arkadaşları Ned'in intikamını almak üzere bir grup genç ona saldırdı. Bire karşı dört kişiydiler ama hiçbiri dövüşmekte Ned'den iyi değildi. Jud'un ise neredeyse tüm yaşamı kavga ederek geçmişti. Onu kollarından tutma görevini yüklenen iki oğlan çok kısa süre içinde tutmalarının olanaksızlığını anladıkları gibi Jud'un tekmelerinin gücünü de hiç hesaba katmamışlardı. Kavga bir dakika bile sürmedi. Onu dövme görevini yüklenen iki çocuk, Jud'un bir iki güçlü tekmesine hedef olduktan sonra arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Sonra da kollarını tutan oğlanlardan biri kaçtı. Ama Jud diğerinin kaçmasına öyle kolayca fırsat tanımadı. Bu kez burnunu kırmadı ama kavga sonunda çocuğun durumu çok daha kötüydü. Gözü mosmordu ve patlayan üst dudağından yayılan kan beyaz gömleğini kırmızıya boyamıştı. Bu kez Ena hemen gelmedi. Jud öğleden sonra okul müdürünün bürosunun önündeki sandalyede oturup bekleyerek geçirdi. Oturduğu yerin tam karşısındaki odada sekreterler çalışıyorlardı ve Jud oğlanın patlayan dudağından fışkıran kandan birazının da kendi beyaz gömleğine bulaşmış olduğunun farkındaydı. Onun okul otobüsüyle eve dönmesine izin verilmedi. Sekreterlerden biri annesi almaya gelene dek orada onunla birlikte beklemekle görevlendirildi. Kadın çantasını topladı, hatta paltosunu bile giydi ve dolayısıyla annesi kapıdan girdiği anda onun özrünü bile tamamlamasına fırsat vermeden fırlayıp gitti. Yapacağım bir şey yoktu diye söze girdi Jud çekingenlikle. Burada değil diye hırsla mırıldanan Ena bu kez konuşmak için eve varmalarını beklemedi. Arabaya binip de kapıları kapadıkları anda konuya girdi. Seni okuldan uzaklaştırmayı düşünüyorlar. Bence uygun diye homurdandı Jud. Sence uygun mu? Ne yani? Sonunun baban gibi olmasını mı istiyorsun? Amacın bu mu? Tuttuğun yol tamı tamına o. Tabii Ena bu sözleriyle onu en hassas noktasından yaraladığını, en dayanılmaz korkularını tetiklediğini bilemezdi. Ben babam gibi değilim diye bağırdı öfkeyle. Ben çok farklıyım. Öyle mi? İki gün önce bir çocuğun burnunu kırdın. Bugün ise okul müdürü üç çocuğu çürükler içinde bırakıp dördüncünün ise yüzünü dağıttığını söyledi. Bu tam Antonio'ya yakışan bir tavır. Yalnızca kendini savundum dedi Jud. Hiçbir zaman ilk vuran olmamak onun için bir onur konusuydu. Yumruk çözüm değil, hiçbir zaman kaba kuvvet çözüm olamaz. Biri üzerime gelirse orada durup beni dövmesini bekleyemem ya diye itiraz etti Jud. O kadar uzun zaman buna katlandım ki bir daha asla yapmayacağım. Her zaman verecek bir yanıtı olan Ena bu kez ne diyeceğini bilemiyordu. Bunun çözümünü bulan kişinin Dolores olması aslında ilginçti. Okuldaki yeğeninin de bu konuda sorunları olduğunu ancak bunların boks dersi almaya başladıktan sonra geçtiğini anlattı. Derslerin verildiği spor derneği öğrettiklerinin karşılığında çocuklara yumruklarını ring dışında kullanmama konusunda yemin ettiriyordu. Bu olursa ki bir kez bile dernekteki çocuklardan biri kavgaya karışsa hemen dernekten atılıyordu. Dolores bu kralla derneğin büyük başarılar sağladığını anlattı. Anna bu öneriye itiraz ettiyse de sonuçta denemeyi kabul etti. Jude önceleri derneğe gitmek istemedi ama sonradan bundan hoşlandı bile. Yaşamında belki de ilk kez gerçekten iyi olduğu bir şey yapmaya başlamıştı. Bunun ne anlama geldiği konusunu ise şimdilik hiç düşünmemeyi yeğliyordu. 10. Her ne kadar annesi kavga etmesinden hoşlanmasa da Jude iki zaferinden sonra belirli bir üne kavuşmuştu. Tek başına 4 kişinin hakkından gelmiş olması ona inanılmaz bir popülarite kazandırmıştı. Birden herkes onun en iyi arkadaşı olma isteğine kapılmıştı. Bu aslında olağanüstü bir durum sayılabilirdi ama Jude için durum farklıydı. O çevresi insanlarla sarılırken bile insanın yalnız olabileceğini öğrenmişti. Jude bunun nedenini kendisinin Benton'daki çocuklardan farklı olmasına bağlıyordu. Görebildiği kadarıyla 2 eksi almak onlar için en büyük trajediydi. Yalnızca 1-2 kişiyi pataklayabildiği için onu güçlü bir adam olarak görüyorlardı. Ülkenin kaba gücün hakim olduğu yöresinden ancak 15 kilometrelik bir uzaklıkta yaşıyorlardı ama 150 kilometre uzakta yaşasalar ne fark ederdi ki? Bu onların anlamalarının bile olanaksız olduğu, bilmedikleri, deneyimleri olmayan bir dünyaydı. Ne var ki sınıfındaki erkek çocuklardan yalnızca biri Jude'un ortak noktalarının çok olduğuna inandığı tek çocuk ise ondan uzak durmayı yeğliyordu. Bu çocuğun adı Nick'ti ve Nick'in temel özelliği soğukkanlı ve kendini beğenmiş tavırlarıydı. Ekibi kibirli tiplerden oluşuyordu. Bu okuldaki herkesin katılmak istediği bir gruptu. Onların gülmelerini, kafeteryada masaya avuçlarının içiyle vurarak şamata çıkarmalarını göz ucuyla imrenerek izleyen tek kişi Jude değildi. Derste önlerindeki sıraya ya da yana eğilmelerini ve öğretmenin sürekli olarak düzgün oturup derse dikkat etmeleri konusunda uyarmak zorunda bırakmalarını hayranlıkla izleyen tek kişi de değildi Jude. Jude'un Hartford Lisesi'ndeki arkadaşları gibi giyiniyorlardı. Bol buruşuk pantolonlar ve siyah siperlikli kasketler. Bazen aralarından biri okula bir müzik seti getiriyor ve rap ya da hip-hop yapıyorlardı. Koridorda basketbol hamleleri yapıyorlardı ama Jude onların hiç dışarıda basket sahasında oynadıklarını görmemişti. Bir gün öğlen yemeği sonrasında başını kaldırdığında Nick'in tam önünde durduğunu gördü. ''Hey, senin adın Jude'du değil mi?'' ''Evet, ben de Nick.'' ''Evet, biliyorum.'' dedi Jude. ''Hey dostum, sana bir şey sormak istiyordum.'' ''Sor o zaman.'' diye Jude başıyla onayladı. Bu mahallevi çocuklarının duyacakları yerde olmaz. Nick bir baş hareketiyle Simon ve arkadaşlarını işaret etti. Jude'un yanı başındaki çocuk aptal dediyse de bunu o kadar kısık bir sesle söylemişti ki Nick duymadı. Nick arkasına dönüp uzaklaştı. Bir kez olsun arkasına bakıp Jude'un onu izleyip izlemediğiyle ilgilenmeden kafeteryayı terk etti ve doğruca erkekler tuvaletine gidip boş olup olmadığını kontrol etmek için her kabine ayrı ayrı baktı. Ancak sonra konuşmaya başladı. ''Hey dostum, düşündüm de belki de sen bana ve dostlarıma yardımcı olabilirsin.'' Jude lavabolardan birine yaslandı. ''Bir konuda yardımcı olmamı istiyorsun?'' ''Biraz ot almak istiyorduk da senin bulabileceğini düşündüm.'' Bu Jude için çok kolaydı. Haftada en az bir kez eski yaşadığı bölgeye gidiyor, basket oynayıp RJ ile görüşüyordu. Aslında daha sık da giderdi ama artık çok şeyler değişmişti. İlk gittiğinde onu çitin gerisinde kendilerini seyrederken gören çocuklar hemen oyunlarını yarıda kestiler. Birkaç saniye içinde saha boşaldı. Hepsi etrafına doluştu. Sırtına vurmaya, onu alkışlamaya ve yumruklarını onunkiyle çarpıştırmaya başladılar. RJ bile zorlukla kendisine bir yol açabilmiş ve onu özlemle kucaklamıştı. Hepsi iyi bir yaşantının nasıl bir şey olduğunu merak ediyorlardı. Jude'un bunu başardığına inanıyor, ona Benton'la ilgili olarak takılıyor, annesinden korkuyor gibi davranıyorlardı. Daha sonra hep birlikte sahaya dönüp hava kararana dek basket oynadılar. Oyun sonrası Jude ve RJ basket sahasında sırtlarını çitlere dayayarak yere oturdular ve karşılıklı olarak bu yeni durumu değerlendirdiler. Gün olağanüstü geçmişti ama çocuklar onun yeni yaşamını gözlerinde öylesine büyütmüşlerdi ki Jude'un her öğleden sonra oraya uğraması hiç de uygun düşmeyecekti. Bu bir şekilde ters anlaşılırdı. Bu nedenle Jude eski bölgesine yalnızca arada sırada fırsat bulunca gelmeyi, diğer zamanlarda hasetle kafeteryadaki Nick'in çetesini izlemeye başladı. Bunlar onun tanışmayı öylesiye istediği çocuklardı. Ama onu hiç umursamıyormuş gibi davranan da onlardı. Ta ki o güne kadar. Bize yardımcı olacak mısın? Nick'i yanında eski mahallesine götürmesinde büyük bir sakınca olabilir miydi? Onun için bir şey satın almayacak ya da kendisi bir eylemde bulunmayacaktı. Yapacağı yalnızca ona yol göstermekti. Bu da o kadar önemli sayılmazdı. Ama diğer yandan annesini de düşünmesi gerekiyordu. Bu kendi içinde verdiği zor bir savaştı. Sonunda kararını açıkladı. Hayır, mümkün değil, üzgünüm. Senin bizden olduğunu düşünmüştüm. Nick onu ikna etme çabasındaydı. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. İyi o zaman. Nick omuzlarını silkti. Neyse, görüşürüz. Evet, görüşürüz. Jude tuvaletten çıkana dek Nick'in arkasından baktı. Nick'in ardından kapı kendiliğinden yavaşça kapandı. Okuldaki kavgalara rağmen Emma kendini o sıralar oldukça iyi hissediyordu. Jude boks ya da özel ders almadığı günlerde okul otobüsüyle 16 sıralarında eve geliyordu. Dolores, Emma 18 ya da 18.30'a doğru eve dönene dek kalıyor, daha sonra da Jude ve annesi birlikte akşam yemeğini yiyorlardı. Bazen Harry de onlara katılıyordu. Yemek sonrası genellikle Emma'nın çalışması gerekiyordu ama çalışma odasında ikinci bir çalışma masası daha vardı. Jude'un ev ödevlerini yapabilmesi için bu masayı topluyordu. Bu odada genellikle klasik müzik çalan programlara ayarlı küçük bir radyo da vardı. Okulda verilen ödevlerin çözümü Jude için genellikle neredeyse olanaksız olsa da annesinin yanında çalışıyor olmak hoş bir duyguydu. Bu oyun gibi bir şeydi, farklı bir yaşam oyunu. Sanki kendisi 15 yıl babasının yanında yaşayan kişi değilmiş gibi. Yazı masasının başında okul kitaplarına eğilmiş oturan bu çocuğun akşamlarının çoğunu eski püskü bir kanepenin üstünde televizyon karşısında geçirip okul kitaplarını çantasından çıkarmadan bırakan çocukla aynı olması olanaksızdı. Sonra o hafta bir akşam Ena ancak akşam 19'da eve geldi. Bir sonraki hafta ise bir akşam 20'de geldi. Daha sonraki hafta ise 3 gece üst üste 21'de geldi. Böyle akşamlarda Jude Dolores'le yemek yiyor, onun ağız şapırdatmalarını, tabağa sürünen bıçağın gıcırtısını, çatalın dişlerine çarpmasıyla çıkan takırtıları dinliyor ve bütün bu süre boyunca saatine bakıp başını sallıyordu. Emma eve döndüğünde her defasında özür diliyor, onu o saate kadar büroda kalmaya zorlayan aksiliklerden söz ediyordu. Dolores her akşam yinelenen bu özürleri sessizce dinliyordu. Sonra da hafifçe başını sallayıp duvardaki vestiyerden mantosunu alıyor ve Jude'a iyi geceler diyerek kocaman bir öpücük konduruyordu. Ancak Emma üst üste üçüncü kez 21'de geldiği gün Dolores mantosunu bile almadan gitti. O sırada gerek Dolores gerekse Jude mutfakta durmuş Emma'nın ısıtılan çorbayı içmesini izliyorlardı. Daha sonra konuşmaya başlayan Dolores oldu. Size çocuğun yanında kalacağımı söylediğini biliyorum ama böyle geç saatlere dek bunu yapmayı sürdürebileceğimi sanmıyorum. Jude Emma'nın onu yumuşatmasını bekliyordu. Kendisine her şeyin düzeleceğini, her zaman bu kadar geç gelmesinin gerekmeyeceğini söylemesini istiyordu. Ama o bunu yapmadı. Bunun yerine yalnızca biliyorum Dolores demekle yetindi. Evde oğlunuzun yanında olmalısınız dedi Dolores. Gerçi Jude akşamları bu denli geç geldiği için annesine kırgındı ama Dolores'in onu eleştirmesine de katlanamazdı. Hemen annesinin tarafını tuttu. Bu onun elinde mi sanki? Ayrıca bu kadar uzun bir sürede değil. Okuldan sonra yalnızca birkaç saat. Ayrıca ben de artık evde yalnız kalacak yaştayım. Emma rahat bir soluk alarak umutla ona döndü. Bunu yapar mıydın? Elbette dedi Jude. Tabii. Mükemmel, bu bana büyük bir destek. Jude kendiyle gurur duyuyordu. Sorun değil. Annesi yeniden Dolores'e döndü. Evine her zamanki saatte gidebilirsin Dolores. Geç kalmam gereken günlerde Jude kendini idare edecektir. Dolores alnını kırıştırarak dudaklarını sıkıntıyla birbirine bastırdı ama bir şey söylemedi. Jude ertesi akşam eve döndüğünde ona kapıyı açan yine Dolores oldu. Annemin evime gidebileceğini söylediğini biliyorum ama ben yine de burada kalmayı yeğliyorum. Ben hallederim, sorun yok dedi Jude. Annem yanında olmalıydı dedi Dolores. Gece yarılarına kadar bürosunda kalmamalı. Ben iyiyim Dolores diye ısrarla belirtti Jude. Benim için endişelenmene gerek yok. Ve Dolores gitti. Jude büyük geniş evde tek başına kaldı. Emma ilk haftada yalnızca bir akşam 19'dan önce evde olmayı başardı. Ama bundan dolayı özür dileyerek zor bir hafta olduğunu, işlerin yakında yola gireceğini söyledi. Ancak ikinci haftada durum daha da kötüleşti. Bu kez sonbaharda işlerin daima çok yoğun olduğunu söyleyerek özür diledi. Bundan sonra da sık sık geç gelmeyi sürdürdü. Ama artık özür dilemeye bile gerek duymuyordu. Emma kendini tamamen işine vermişti ve Jude da akşamlarını evde yalnız televizyon karşısında geçiriyordu. Ev ödevleri ona zaten çok zor geliyordu. Üstelik onları yapmasına ne gerek vardı ki? Emma nasıl olsa evde değildi, bu durumda istese de onu etkileyemezdi. Sonra o günlerden birinde Jude kafeteryada ani bir hevese kapılıp Nick'in yanına gitti ve ''Sana söylediğin konuda yardımcı olabileceğimi sanıyorum.'' dedi. Kendi kendini bunun satış anlamına gelmediğini söyleyerek kandırmaya çalışıyor, ayrıca bunun bir defalık bir şey olduğunu söylüyordu. Bunun da ne zararı olabilirdi ki? Bölüm 2 11 Jude, haydi adamım, geliyorsun değil mi diyen Nick dolabının kapağını çarparak kapattı. Jude aslında içinden gelmiyorum diyebilmeyi istiyordu. Hatta çenesine bir yumruk indirmek. Bir yıldan uzun bir süre Nick'in bağlantısı olduktan sonra bu rolden artık sıkılmaya başlamıştı. Her şey Nick'i biraz esrar almak için eski bölgesine götürdüğü o ilk gezintiyle başlamıştı. Jude onun RJ ile buluşmasını sağlamış ve o da ticaretin ağabeyi üzerinden yürümesini ayarlamıştı. Alışveriş gerçekleşmiş ve Jude, Nick'le birlikte hemen olanaklar el verdiğince çabuk oradan ayrılmalarını sağlamıştı. O, RJ'in Nick'ten hoşlanmadığını anlıyordu ama Nick bunun farkında bile değildi. Bu gezi nedeniyle kendinden geçmiş, RJ'den ve uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı ağabeyinden çok etkilenmişti. Tam bir sokak çocuğu demişti Nick bir defasında. En iyisi. Ertesi günde okulda başka bir şeyden bahsetmedi. Sürekli olarak başkalarına bu hayta gibisi yok diyordu. Jude da onun adamı bir anlamda bağlantısıydı. Ne isterlerse Jude temin edebilirdi. Jude buna itiraz etmiş ve onu eski bölgesine yalnızca bir kez için götürdüğünü, bunu sürdürmeyi istemediğini söylemeye çalışmıştı. Ama Nick gözleri dönmüş bir halde saçmalama adamım en büyük sensin demişti. Sonuçta Jude da her şeyi oluruna bırakmıştı. Eski arkadaşlarına benzedikleri için Nick ve çetesiyle gerçek anlamda dostluk kurabileceğini düşünmüştü. Ancak şimdi böyle düşünmekle ne kadar aptallık ettiğinin farkındaydı. Çok kısa sürede onların boşu boşuna kasılmaktan, olmadıkları halde varoş çocukları gibi davranmaktan başka işe yaramayan çocuklar olduğunu anladı. Şehrin banyolarından zengin beyaz çocuklar. Nick'e ilk kez ne zaman bakıp da ne hergele ama diye düşündüğünü anımsamaya çalışıyordu. Belki de bu Nick ilk eroin paketini aldığı zamandı. Jude'un niyeti Nick'i yalnızca bir kez eski yaşadığı bölgeye götürmekti. Ama bu kez ayda bir kez olup çıkmıştı. Nick'in yanında Jude olmadan çetesinden biriyle oraya gitmeye cesaret edebildiği tek defada ise eve esrar yerine kekik otuyla dönmüşlerdi. Bunun üzerine Nick, Jude'un da onlarla birlikte gitmesinde ısrar etmişti. O bölgeden sen benim pasaportumsun diyordu. Sana ihtiyacım var adamım. Jude'un eski bölgesinde kendini giderek yabancı hissetmesi gerçekten kaderin komik bir oyunuydu. Basket oynamak için oraya yaptığı ziyaretler 6 ay kadar sonra tamamen son buldu. Arkadaşlarından biri diğeri ardından kullanıcı ya da satıcı oldular. RJ'de uzun bir süre direnmesine rağmen sonunda satıcı olup çıktı. Jude'a tüm aptallar dışarıda haftada birkaç bin dolara para demezken sırf mezuniyetinin ardından asgari ücretle bir yerde iş bulup çalışmak için okulda kalmak istemediğini söyledi. Jude'un buna verecek yanıtı yoktu. Ne diyebilirdi ki? Daha bir yıl önce aralarında sonlarının bu sersemler gibi olmasını istemediklerini konuşmuşlardı. Bunu başaracakları konusunda birbirlerine söz bile vermişlerdi. Jules şimdi RJ'ye bakınca kendini kısmen suçlu, kısmense suçsuz hissediyordu. Çünkü onun da aynı duygular içinde olduğunu biliyordu. Babasının uyuşturucuya yabancı madde katmaya başlaması, öldürülmesi, dedektiflerin çekmeceyi ters çevirmesi. Bütün bunlar RJ ile aralarındaki sınırı belirleyen olaylar zincirinin yalnızca birkaç halkasıydı ve onun şansı yaver gitmişti. Yüzeysel olarak hala dosttular ama artık sorunları çok farklıydı. RJ'yi yolda vurulmuş olarak bulunan bir arkadaşından söz ederken Jude'un ona zayıf aldığı trigonometri sınavını anlatması olanaksızdı. RJ'ye boks dersleri aldığından söz etmiş ancak arkadaşı yalnızca gülmüş ve şöyle demişti. Karşındakinin elinde bir Mach 10 varken senin gelişmiş dövüş tekniklerin ne işe yarar ki? RJ sattığı mala dokunmuyordu bile. Bu kadar bile olsa ortak yönleri vardı hala. Bundan dolayı da Jude hala birbirleriyle sohbet edebileceklerini umuyordu. Ancak son zamanlarda oraya yalnızca Nick'i götürmek için geri dönüyor ve sabırsızlıkla omzunun üstünden onların arabadan parktaki banklara kadar olan kısa yolda ilerlemelerini izliyordu. Son bir yılda çok değişmişti. Artık kendini Benton'da eskiden sık sık bulunduğu yerlerden çok daha rahat hissediyordu. Nick'in çetesindekiler için ise o hala getto çocuğuydu. Belki de bunun nedeni boks dersleriydi. Nick ve arkadaşları için Jude'un gittiği spor salonu caddenin en havalı yeriydi. Belki de bu ilginin nedeni Jude'un derslerin yaklaşık yarısından kalmış olmasıydı. Onun derslerden zayıf almış olmayı umursamıyor olduğunu sanmaları olabilirdi onları böylesine etkileyen. Belki de her durum karşısında çok çalışarak elde ettiği kayıtsız yüz ifadesini takınma yeteneğinin sonucu olarak soğukkanlı görünmeyi başarabilmesiydi. Bu nedenle Nick, "Hey adamım geliyor musun gelmiyor musun?" diye seslendiğinde bahane yaratmaya çalıştı. "Bugün boks dersin var adamım. Hiç korkma seni o kadar erken geri getireceğim ki en azından 3 herifi haklarsın." diye ısrar etti Nick. Nick'in arabasıyla gittiler. Arabayı RJ'in satışlarını gerçekleştirdiği bankların bulunduğu sosyal hizmetler binalarının önünde kaldırımın kenarına park ettiler. Burada üç tarafı alçak, tuğla binalarla çevrili bir avlu vardı. Evlerin duvarlarının diplerine rüzgarın da etkisiyle özellikle köşelerde yoğunlaşan çöpler yığılmıştı. Avludaki birkaç taş masanın üstüne satranç tahtası deseni çizilmişti. Kenarlarında ise bir dizi banklar duruyordu. Buralara genellikle gençler ve delikanlılar maç seyredermiş gibi bankların arkalıklarının üstüne çıkıp otururlardı. Polisin kolayca kontrol altında tutamadığı bir yer olduğu için yörenin sevilen kısımlarındandı. Nick alım yapmak üzere RJ'in çocuklarından birine doğru yönelirken Jude da girişin tam karşısındaki bankta aynen bir kral pozunda oturan RJ'in yanına doğru ilerledi.